Ayrım 7.
Sonra sordu bana, anladın mı kızım? Evet dedim. Ne anladın kızım? Dedi babam. Sen Bahar'ı çok seviyorsun baba. Bahar gelince sevincinden şiir yazıyorsun dedim. Babamın yüzü sevinç doldu. Çok sevindiğinde hep yaptığı gibi gözlerini yumdu, güldü. Kaç yaşındasın sen güzelim? Dedi. 6 dedim. Kaşlarını kaldırdı. Böyle yapınca kaşları gözlüğünün üstüne taşar, sanki iki gözlüğü varmış gibi olur babam. O zaman yüzü öyle komiktir ki dayanamaz gülerim. Hayır, yanıldın güzelim, dedi kaşlarını kaldırıp. Sen artık 16 yaşındasın. Şimdi 11 yaşındayım, o halde 21 sayılırım. Aslı, yemeğe gel, çorban soğuyor. Yemeğe çağıran annem. İnsanlar çiçekler gibi sınıflansalardı, annem mavi bir insan olurdu. Mavi annem elma çiçeği kokan ve ilk yazı kırları kuşları sevenlerden birisi. Çünkü annem her zaman mavi renk bulundurur üzerinde. Giysilerinde mavi yoksa ya eşarbı ya da küpeleri mavidir. Elma çiçeği kokusunu da çok sever annem. Babam her gittiği yerden elma kokan sabunlar ve kokular getirir anneme. Bahar gelince sevinir, şarkı söyleyerek camdan dışarıyı seyreder, sonra hep çocukluğunu anneannemin kocaman bahçeli Erdek evine anlatır. Kuşumuz Maviş'i de dayım anneme yaş gününde getirmişti, armağan olarak zaten. Annemin gözleri mavi. Meyve de yemelisin Aslı, al şu portakalı bakalım, vitamine ihtiyacın var. Annem yiyecekleri hep ilaçmış gibi görür. Bazen annem için üzülüyorum. Eline bir portakal aldığında bir kutu C vitamini görüyor. Ya da güzelim ıspanak böreğini de, babamın ıspanaklı böreği meşhurdur, demir hapları gibi algılıyor olmalı. Babam hep kızdırırdı annemi bunları söyleyerek. Annem birazdan işe gidecek, ben de okula. Akşam eve döndüğümde ikimiz de babamın burada bizimle olmayışına birbirimizden gizleyerek çok üzüleceğiz. Ama bunu hiç konuşmayacağız. Çünkü biz babamın akıllı, kuvvetli, yürekli kadınlarıyız. Narin bir duygudur onları dolduran, karşılıksız henüz ve hazır bağışlamaya. Soralım kendi kendimize bazen, layık mıyız çocuklarımıza? Yatmadan önce dişlerini fırçalarken yüzünü gördü aynada, Aslı. İki ela göz, siyah kıvırcık saçlar, bembeyaz diş macunu köpükleri içinde kaybolmuş bir ağız. Yüzünde her şey, her renk babasının kopyası. Burnu birazcık annesi. Babasıyla beraber diş fırçalarken yaptıkları gibi köpürmüş diş macununu burnunun ucuna sürdü. İki küçük köpük de yanaklara. Bu kez hiç de komik gelmedi aynada gördüğü surat. Aksine babasını çok özletti onu. Ağlamaya başladı usul usul. Yapayalnız, küçücük, çaresiz bir çocuktu şimdi. Banyoda elinde diş fırçası, yüzü gözü diş macununa bulanmış. Mavi anne gelip Aslı'sını kucakladı. Onun yüzünü yıkadı, kuruladı, yatağına götürdü. Anne, çok özlüyorum onu. Her gece rüyamda görüyorum ama sabah olunca yine onsuz yaşamak zorunda kalıyorum. Baban bizi seviyor, o da bizi özlüyor Aslı. Ağladığımı görse üzülür. Benim kızım yüreklidir. Ne oldu ona der, değil mi anne? İnsanlar bazen ağlarlar Aslı. Baban da bunu bilir. Hatırlasana, küçük kedi arsız ölünce ağlamakla olmamış mıydı baban? Evet, babam kedileri çok sever. Kuşumuz Maviş eve gelmeden önce hep kedilerimiz olurdu. Önce sarman kedimiz Hırçın, sonra Cimbombom, ardından Tipitip ve Arsız. En çok arsızı sevmiştik hepimiz. Ama nedense kedilerimiz ya arabaların altında kalıp ezildiler ya da kayboldular. Arsız da trafik kazası geçirdi. Küçüktü henüz öldüğünde. Ben çok ağladım. Babam da ağlamaklı oldu, çok üzüldü. Ertesi gün bana sadece kedilerin yaşadığı bir kentin öyküsünü anlattı. Belki de bütün gece bu öyküyü kurmak için düşünmüştü, kim bilir. Bu kentte çalışkan, akıllı, dürüst kediler mutlu yaşıyorlardı. Bizim Arsız da bunlardan biriydi ve güzellikleri anlatan şiirler yazıyordu. Derken kente iri, kuşkulu yabancı kediler geldiler. Bunlar zorla ve şiddetle kentin düzenini değiştirip bozdular. Arsız kedinin şiirlerini yaktılar. Bunlar kötü kedilerdi. Babam da ben de kötü kedileri sevmezdik. Bizim arsızın onlardan biri olmadığına sevindik. Aslı, daha saçlarını taramamışsın. Gel kurdelelerini bağlayayım. Babamı görmeye gidiyoruz. Çok seviniyorum. Ona bir demet papatya götürüyorum. Çok severdi. Babam çiçekler gibi gruplansaydı, beyaz renklilere sokardım onu. Bana hep sevginin beyaz, sevincin toz pembe, coşkunun da kırmızı olduğunu söylerdi. Ama en çok sevgi ve beyaz. Evimizi hep beyaza boyatmak için annemle tartışır, sonunda da mutlaka kazanırdı. Kokuya gelince annem çok sevdiği için babam da elma çiçeği kokusuna bayılır. Mevsimi ise son yaz ve bulutlar. Babam son yazı çok sever. Kızaran, sararan, dökülen yaprakları toplar. Ağaçların fotoğraflarını çeker. Sonbaharı coşkuyla geçirir hep. Bir de bulutlar. Bulutları dakikalarca sessiz, dalgın seyreder. Sonra beni ya da annemi çağırır acele. Bak şuradaki bulut, tam parmağımın ucundaki bir beyaz güvercine benzemiyor mu? Şu ilerideki, tam tepedeki, Alaaddin'in lambasından çıkan cin hık demiş burnundan düşmüş sanki. Aslı, bırak pencereden dışarıya bakmayı da hazırlan, geç kalacağız. Bana gelince, ben beyazı ve maviyi, elma çiçeği kokusunu ve bütün mevsimleri seviyorum. Bulutları, kırları, denizleri, dağları, kuşları ve iyi kedileri. Aslı, çiçeklerini unutma, hadi çıkıyoruz. En çok da babamı seviyorum. Gecemin üzgün çiçeği sen, yavrum. Dargın yüzünü görebilsem yavrum. Babalar daha çok görebilsin diyedir çocuklarını. Tutsaksam şimdi ve sana hasretsem yavrum. Kasım 1983 Ankara. Şiirler Atol Behramoğlu'ndan alınmıştır. Stockholm'de ölüm. Daima dostum BL için. Askere gitmeyi reddettiğim için babam da beni evlatlıktan reddetti. Sinirli bir kahkaha atıyorsun. Şakaklarında damarlar dışarıdan görülür biçimde zonkluyor. Askere gitmek yerine 2 yıl düşük ücretle sivil görevli olarak çalışacağım. Belki bir çocuk yuvası, belki bir barış enstitüsü ya da Afrika yardım programında. Durup dağılmış parçalarını topluyor, boğazını temizliyor, daha sakin devam ediyorsun. 2 yıl uzun bir süre ama olsun. Hiç değilse barış için çalışmış olacağım. Cebinden bir paket sigara çıkartıyorsun. Prince. Çakmağı yakarken ellerinin titrediğini görüyorum. Oturduğun yerde iğneler varmış gibi kıpır kıpır rahatsızsın. Uzun bir dilekçe yazdım. Neden savaşa karşı olduğumu, silahlara ve savunma bütçelerine harcanan paranın kısılması gerektiğine inandığımı anlattım. Bu nedenle askere gitmeyi reddettiğimi belirtip imzaladım. Bir an durup beni sözüyorsun. Hiç tepki vermeden dinliyorum. Dilekçemi Savunma Bakanlığı'na yolladım. Bir kopyada babama postaladım. Benimle gurur duyar diye. Yine dağılıyorsun. Şakakların atmaya başlıyor, gözün seyiriyor. Tıpkı bir oğlan çocuğu gibi oturuyorsun karşımda. Benim gibi bir oğlu olmadığını yazdı bana. Zaten beni hep beceriksiz ve idealist bulurdu babam. Böylece kurtulmuş oldu benden. Haha. Berbat bir kahkaha, vahşi bir sesle ağzından fışkırıyor. Bakışıyoruz. Beceriksizce toparlanmaya çalışıyorsun. Titreyen ellerin yeniden Prince paketine uzanıyor. Ellerim hep böyle titrer benim, yeni bir şey değil, diyorsun. Sesinde apaçık bir kafa tutma var. Sarı ipek saçların başında ipil ipil salınıyorlar. Gözlerinin yumuşak berrak maviliğinde bazen inatçı pırıltılar yanıp sönüyor. Sakalın saçlarından bir ton koyu, burnun çok özenerek kalemle çizilmiş gibi düzgün, kanatsız, ucu kalkık. Çok güzel iri dudaklar, sağlıklı bembeyaz dişler. Bebek teninde ne bir sivilce ne bir özür. Her şey öyle mükemmel, öyle göz alıcı ki seyretmeye doyamıyorum. Böylesi bir güzellik gerçekten var olabilir mi? Olursa bana bu kadar yakından kendini seyrettirebilir mi? gerçek misin diye dokunmak istiyorum. Düş kırıklığına uğramaktan çekinip vazgeçiyorum. Onun yerine eve dönüp Venedik'te ölümü bir kez daha okuyorum. Bir film şenliğinde tanışıyoruz. Fransız sinemasını çok iyi tanıyor, uzun uzun anlatıyorsun. Fransızcanın aksansız olduğunu anlıyorum hemen. Uzun boyuna bakıp 85'ten fazla olmalı diye düşünüyorum. Dar kalçaların ve uzun bacakların sımsıkı bir kadife pantolonun içinde çok çekici görünüyor. Şık bir gömlek üzerine nefti bir süveter giymişsin. Kahverengi süet montun ve botların var. Tırnakların düzgün kesilmiş, ellerin bakımlı ve sürekli titriyor. Amerikan sineması ucuz filmler için çok para harcıyormuş. Lafını pat diye kesip soruyorum. Bu kadar yakışıklı olmak nasıl bir şey? Şaşırıp kalıyorsun. Biraz utanıp sonra sevinçle gülümsüyorsun. O ben miyim? Evet, seni hem çok güzel hem de çok yakışıklı buluyorum. Dakikalarca, bazen saatlerce seni seyrediyor, yine de bıkmıyorum. Dehşetli bir haz bu. Ne zaman sokakta beraber yürüsek, kadınların kıskanç bakışlarını üzerimde duyumsayıp kıkır kıkır gülüyorum. Oysa sen bütün bunları görmezden geliyorsun hep. Çünkü güzelliğin kalitesi olmalı diyorsun. Tepeme dikilip güzelliğin akıllı ve aydın olmak anlamına geldiğini binlerce kez tekrarlıyorsun. Kendi güzelliğini vulgar buluyorsun. Kavgalar ediyoruz. Alo, evet. Bir daha söyler misiniz? Yoksa sen misin Lacy? Hey, neredesin? Stockholm'e mi gidiyorsun? Dur bir dakika. Şimdi neredesin? Harika. Efendim? Ay, çok heyecanlandım. Sesini duymak ne güzel. Elbette çok isterim. Nasıl da özledim seni. Tamam, yeri ve tarihi iyice belirt. 2 günde gelir mektubun. İnanamıyorum ki. Çok sevindim. Tamam. Hoşça kal. Hadet bra. Yine de bende bir şeyler eksik. Somurtup bakıyorsun yüzüme. Hayır diyorum. Bu senin kuruntun. Haksızlık ediyorsun kendine. 3 yabancı dili aksansız konuşuyorsun. Felsefe tahsil ediyorsun. Çılgınlar gibi okuyorsun. Carlos Castaneda krizindeydin o günlerde. Resim ve sinema bilgin, uzmanları kıskandıracak denli zengin. Geçen hafta resim kulübünde Francis Picabia saatinde seni yine güçlükle kürsüden indirebildik. Sonra biliyorsun, inanılmaz bir güzelliğin var. Yine de bende bir şeyler eksik. Saçmalama Les, harika bir insansın sen. Söyle bakalım, cebindeki son parayı küçük Paris lokantasında balıklı krep suzet yemeğe yatıracak çılgın birisini tanıyor musun? İlgisiz görünmeye çalışarak ama bütün kulaklarınla dinliyorsun. Sonra sevgilisi en yakın arkadaşıyla çekip gitti diye 1 yıl dünyadaki bütün kadınlardan nefret edip fakat yeniden dünyanın en harika kadınına çıldırmış bir heyecanla aşık olacak kadar duygusal sıcak bir başkasını tanıyor musun? Galiba çok mükemmelsin ve bu da sana bol geliyor, bunalıyorsun. Ciddi miyim diye yüzümü arıyorsun. İnanınca sevinçle gözlerin parlıyor. Kollarını boynuma dolayıp soruyorsun. Sahi beni böyle mi görüyorsun? Öfkelenip yerimden fırlıyor, bağırıyorum. Hayır, seni böyle görmüyorum. Sen böylesin. Güzel yüzün gölgeleniyor, surat asıyorsun. Yine de senin gibi olamıyorum. Benden yalnızca 2 yaş büyüksün ama 10 yıl fazla akıllısın. Çaresiz bir sesle 1000. kez tekrarlıyorum. Çünkü hangi konularda kendime güveneceğimi biliyorum. Suçlu suçlu yüzüme bakıyorsun. Gördün mü? Bende bir şeyler eksik. Alo. Aa, merhaba. Nasılsın? Evet, mektubunu aldım. Vize alabilirsem geleceğim. Evet, 2 gün için vize. Hayır, şaka yapmıyorum. Vize gerekiyor. Bir aksilik çıkmazsa haftaya Stockholm'de olacağım. Ne harika değil mi? Ah, seni ne çok özledim sevgili Les. Ben de. Efendim? Ben de merak ediyorum. Sakalın uzun mu? Sürpriz mi? Peki. Hayır, en ucuzu feribotla gelmek. Viking Line. 14 saat sürüyor. Tamam, hoşça kal. Hay. Ne zaman sinemaya, lokantaya ya da konsere gitsem, bütün başlar bana dönük. İşte yine yalnız, işte yine burada diye düşünüyorlar. Bakışları derimin altına dek giriyor. Kaşıntı yapıyor, terliyorum. Ne paranoyak değil mi? Ha ha. Deli bir kahkaha atıyorsun. Evet diyorum. Gerçekten öyle. Fakat neden başkalarının ne düşündüğünü bunca çok önemsiyorsun? Biraz da kendini düşünsene Les. Yanıma gelip oturuyorsun. Ne güzel kokuyorsun yine. Gözlerini yüzüme dikip beni seyrediyorsun. Bense bu güzelliğe doyamıyorum bir türlü. Ne katıksız, ne olağanüstü bir güzellik bu. Yumuşacık bir sesle soruyorsun. Sen yanımdayken neden kendimi böyle güçlü hissediyorum? Pazularımı gösteriyorum, gülüşüyoruz. Başını omzuma dayıyorsun. Konyaklarımızı içerek televizyondaki filmi halının üzerinde sarılmış uzanarak izliyoruz. Güzelliğine bu kadar yakın olmaktan dehşetli keyifli seni ve televizyondaki filmi izliyorum. Alo, Les, vize vermiyorlar bana. Hayır, özel bir nedeni yok. Söylemez olur muyum hiç? Evet, 2 gün turist vizesi için dünyanın işlemi yapılıyor. Çok canım sıkılıyor elbette. Efendim? Ne bileyim ben? Biliyorsun işte, Avrupalı olmayan herkes sakıncalı onların gözünde. İstemez olur muyum hiç? Hey, saçmalıyorsun şimdi. 5 yıldır ne zaman görüşeceğimizi sormadın mı hep? Evet, biliyorum. Telefon rehberinden bulacaksın. Bir yararı olacağını sanmıyorum. Telefona Bitkanen adlı bir kadın çıkacak, ırkçı bir kadın. Evet, dikkatli ol. Tamam, peki. Bekliyorum. Hoşça kal. Hay hay. Herkes bizi sevgili sanıyor. Bakışıyoruz. Annesinden habersiz çikolatalı pastanın hepsini yemiş çocuklar gibi biraz suçlu, biraz gizli ama çok keyifle gülüyoruz. Elbette, diyorum. 2 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Partilere, sergilere, film kulüplerine, konserlere beraber gidiyoruz. Gül gibi geçiniyoruz. Ama ikimizin de başka sevgilileri var. Yine pastayı çalmış çocuklar gibi gülüşüyoruz. Pastayı aşırdığımızı kimse bilmiyor. Bu bizim en büyük sırrımız. Bu yüzden keyifleniyoruz. Neden o adamla evlenmiyorsun diye soruyorsun. Seninle mutluyum diyorum. Neden bana aşık olmuyorsun? Bu kez gülmüyoruz. Derin bir nefes alıyorum. Sen aşık olamayacağım kadar mükemmelsin Les diyorum. Sessizce kabulleniyorsun. Bir daha hiç sormuyorsun. Sen sormuyorsun ama annen pek meraklı. Yabancı bir gelini olacağını sanarak çok telaşlanıyor. Sık sık bir bahane bulup kente geliyor, bizde kalıyor. Armağanlar getiriyor. Bir koltuğa oturup sigara içiyor, beni süzüyor. Ne kadar güzel bir kadın diye annenden edindiğin burnu ve dudakları bu kez yan yana seyrediyorum. Fakat onunkisi çok soğuk ve mağrur bir güzellik. 45'inde buzdan yapılmış çok güzel bir heykel o. Kumral saçlarıma, yeşil gözlerime bakıp renksiz bir sesle soruyor. Ben sizin oralıları hep esmer sanırdım. Yoksa ailenizde bir Avrupalı mı var? Hele boyumun ondan uzun olmasına açık açık canı sıkılıyor. Anneniz ve babanız avukatmış. Kendi ortaokul diplomasını düşünüp yüzü geriliyor. Sizin oralarda kadınlar üniversiteye gitmez sanırdım ben. Sen konuyu değiştirmek için Paris'ten özellikle onun için seçtiğin parfümü veriyorsun. Konu değişiyor ama annen aynı. Teşekkürler Les, çok naziksin. Oysa nasıl istiyorsun sıcacık kucaklasın ve öpsün seni? Ne annen ne de baban yapmıyorlar bunu. Baban kente geldiğinde aramıyor bile, otelde kalıyor. Bir yabancı gibi otelde kalıyor diye çok kederleniyorsun. Babamla şöyle karşılıklı bir arkadaş şarap içip çene çalmayı nasıl isterdim diyorsun. Gözlerinde dokunsan dökülecek gözyaşları sımsıkı hapsolmuş. Bana bakıp babanı özlüyorsun. Seni anlıyorum diye geveliyorum. Masaya vurup öfkeyle fırlıyorsun. Hayır, anlamıyorsun. İnsan yaşamadığı şeyi anlayamaz. Boşuna uğraşma, tamam mı? Uğraşma. Bağırdıkça yanakların pembeleşiyor. Sulu boya bir tablo gibisin. Pembe, mavi, sarı tonları. Güzelliğin rengarenk yayılıyor mutfağa. Bir sigara yakıyorsun. Seni seyretmeye doyamıyorum. Alo, evet. Hay hay, ne yaptın? Telefon ettin mi? Göçmen bürosuna mı? Ne diyorsun? Harika. İnsan Hakları Komisyonu'na mı şikayet edeceksin? Haha, korkmuşlardır. Tabii büyük skandal olur. Irkçılığa karşılar ya. Çok iyi etmişsin. Yetişir mi dersin? Tamam. Hey, neler de beceriyorsun artık. Oldu. Vizemi bekliyorum. Hoşça kal, hadet. Else çok evcil bir kız aslında. Hayattan bütün beklediği bir koca ve iki çocuk, bir köpek, bir ev ve araba. Düşünebiliyor musun? Yıl sonu yazılı ödevimi hazırlıyorum. Başımı kaldırıp ilgisizce, ne var bunda? İnsanların büyük bir kısmı bunu bekliyor hayattan, diyorum. Elimden tutup çekiştirerek mutfağa götürüyorsun. Kahve yapmışsın, mis gibi kokuyor. Kahvelerimizi koyarken kırgın bir sesle devam ediyorsun. Ama bana başka biriymiş gibi davranıyor. Yani başka birisini oynuyor. Asıl amacı benimle evlenip istediği kocayı elde etmek. Yine mutfakta oturuyoruz. Bu ahşap iki katlı eski evin iki yıldır en çok mutfağını kullanıyoruz. Küçük masanın başına oturup geceler boyu kahve ve konyak içerek hayaller kuruyoruz. Sen ünlü bir filozof olacaksın. Kuramların bütün dünyada, bütün dillerde tartışılıyor olacak. Bense sanat tarihçisi olarak ünleneceğim. Bizans ve Viking sanatçıları üzerine boy boy kitaplarım basılacak. Kimi seversek sevelim, birbirimizi hiç bırakmayacağız. Paris'te bir apartman katı kiralayacağız. En şık restoranların, konser galalarının ve sergilerin en zarif çifti olacağız. Mutfağın camından arka sokaklara bakıyorum. Paket taşlı, daracık sokağı, iki sokak lambası aydınlatıyor. Hiç tükenmeyen yağmurun sesi, tanıdık bir şarkı gibi her gece çalıyor. Sokaktaki bütün evler karanlık, bir tek biz uyumuyoruz. Ne kadar keyifli mutfak geceleri yaşıyoruz. Else çok hoş bir kız, diyorum. Canın sıkılıyor, ters ters bakıyorsun. Ne demek bu? Bilmiyorum ki cevap vereyim. Damarına basmak için olacak, üstüne üstüne gidiyorum. Evlen, olsun bitsin, diyorum haince bir gülümsemeyle. Hayır, diyorsun. Ben başka şeyler istiyorum. Susuyorum. Ne istiyorsun diye sormuyorum. Ne istediğini bilmiyorsun ki. Sokak lambası siyah bir altıgen kutu. Küçük, buzlu altı camı var. Sana bakıyorum. 23 yaşındasın ve köstekli saat kullanıyorsun. Alo, Les. Evet, benim. Pasaportum ve vizem geldi. Araya uygar bir Avrupalı girince verdiler vizemi. Irkçı herifler. Tabii, skandaldan çekindiler besbelli. Efendim? Tamam, yarın Stockholm'deyim. 8'de rıhtımda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kal, hay. Madrid'e gidiyorum. Okulu da bıraktım. Sakın neden diye sorma. Sesinde tehlikeli pırıltılar var. Eşyalarını topluyorsun. Hiç konuşmadan seni izliyorum. Her şey kötü, dünya pis, insanlar sevgisiz. Olumlu tek bir şey yok. Günlerce odandan çıkmıyorsun, kimseyle konuşmuyorsun, yemek yemiyorsun. Her zamanki kısa krizlerin sanıyorum önce. Fakat bu kez çok ciddi. Benimle bile konuşmuyorsun. Anneni arıyorum. Gelmesi her şeyi daha da berbat ediyor. Öyle beceriksiz ve yapmacık bir sevgiyle yaklaşıyor ki, 2 saat sonra ilk trenle geri dönmesi daha yapıcı oluyor. Else çoktan evlendi. Baban telefonu yüzüme kapatıyor. Çok içiyor, sarhoş dolaşıyorsun. Bazen yakalayıp toparlanmanı, direnmeni istediğimi anlatıyorum. Saatlerce dil döküyorum. Ya bağırıp beni odandan kovuyorsun ya da başını omzuma dayayıp çıldırmış gibi ağlıyorsun. Mutfakta yalnız başıma oturuyorum artık. Ne yapmam gerektiğini düşünüp duruyorum, bulamıyorum. Geceleri altıgen sokak lambasına soruyorum. Aptal aptal bakıyor. Madrid'e gideceğim. Akdeniz kurtaracak beni. Bavulun hazır, ayakkabılarını giyiyorsun. Fakat, diyorum, fakat kaçmakla kurtulamazsın. Başın hep omuzlarının üzerinde olacak, nereye kaçarsan kaç. Yüzüme bakıyorsun. Gözlerinin altı koyu halkalarla gölgelenmiş. Nasıl yorgunsun, nasıl hırpalıyorsun kendini.